Ayrım 34. Sayfa 183. 6. Sınıf sosyolojisi ve tahakküm. Sosyolojik teorinin temelleri Durkheim, Weber ve Simmel'in çalışmalarıyla atılmıştı. Adı geçen bu sosyologlara göre inceleme nesnesi sanayi toplumu, özellikle de toplumsal birlik, meşruiyet ve demokrasi sorunlarıydı. Bu sosyologlar, sanayi öncesi topluluk ve kültürlerden büyük ölçekli sanayiye dayalı şehir toplulukları ve kültürlerine geçişte, bürokratikleşme, rasyonelleşme, yabancılaşma ve hızlı toplumsal değişimin sivil toplum içinde yarattığı gerginlik ve çatışmalara ilgi duyuyorlardı. Toplumsal gelişme, örtük biçimde diyalektik açıdan analiz edilmişti. Bir yanda giderek artan toplumsal karmaşıklık, özel bireysellik ve kültürün zenginliği, öbür yanda kolektivizm, uyumluluk ve kısır, hesapçı kültür vardı. Toplum hem eş zamanlı hem art zamanlı olarak teorize ediliyordu. Toplum, değerler ve insani eylem etrafında gevşek biçimde bütünleşmiş olan bir yapıydı. Weber, Simmel ve daha az bir ölçüde Durkheim, toplumu bir yapı ve aktif insan öznelerin katıldığı bir süreç olarak irdelerken, otorite ile tahakkümün nesnel, kurumsal temelini onun insani eylemle ilişkisi çerçevesinde irdelemeye yönelmişlerdi. Tahakküm kavramı ile onun ekonomik ve toplumsal kurumlarla ilişkisi Saint-Simon'la Alexis de Tocqueville (parantez 1805-1859) tarafından Fransız Devrimi'nin politik yan etkileri dikkate alınarak analiz edilmiş olduğu halde kapitalist sanayi toplumunda tahakkümün ilk sistematik teorileştirilmesini ve sosyolojik açıklamasını yapan kişi Marx'tı. Comte ile Spencer, toplumsal çatışma, sınıf yapısı ve güç paylaşımı konularının sosyolojik açıdan incelenmesine birkaç içgörüyle katkıda bulunmuşlardı. Organizmacı evrimcilik, toplumsal düzene, konsensüse ve dengeye duyduğu ilgiyle dikkatleri güç, çatışma ve ideolojinin (parantez) var olma mücadelesi olması dışında toplumsal yaşamda oynadığı rolden uzaklaştırıyor, toplumsal düzenin (parantez) piyasa ekonomisinin gizli elinin devreye girmesiyle bireysel çıkarların evrensel bir yararda sentezinin yapılmasının sonucunda sorunsuz olduğunu ya da otokratik biçimde (parantez) Comte'un pozitivist kilisesi yukarıdan dayatıldığını varsayıyordu. Vurgunun toplumsal farklılaşma kavramından Marx, Durkheim, Weber ve Simmel'de iş bölümü kavramına kayması, dikkatleri sanayi toplumu içindeki çıkar çatışmaları ile sınıfsal bölünmenin doğurduğu uzlaşmazlıklara çevirmekteydi. Marx'ın tahakküm teorisi. Marx, sanayi toplumunun sınıfsal doğasını ya da egemen ve tabii sınıflar arasında çıkan çatışmaları ilk vurgulayan yazar değildi. "Benim yeni olarak yaptığım şey," diye yazıyordu Marx, "bir, sınıfların varlığının yalnızca üretimin gelişmesindeki özgül tarihsel aşamalarla bağlı olduğunu, iki, sınıf mücadelesinin kendiliğinden proletarya diktatörlüğüne yol açtığını, 3. Bu diktatörlüğün kendisinin bütün sınıfların ortadan kaldırılıp sınıfsız bir topluma gidilmesine geçişten oluştuğunu kanıtlamaktı. (Parantez) Marx ve Engels. Tarihsiz. Sayfa 86. Marx bu formülasyonla (parantez) özel mektuplaşmalarda ifade edilmiş, dolayısıyla yayınlanması asla düşünülmemiş bir görüştü bu. Sosyalizme geçişte devletin merkeziyetçi rolü hakkında dogmatik bir bakış açısını yansıtmaktaydı. Marx ve Engels, Komünist Manifesto'da politik iktidarı bir sınıfın başka bir sınıfı ezmesini sağlayan örgütlü güç diye tanımlarken, modern devleti bütün burjuvazinin ortak işlerini yürüten bir komite şeklinde tarif etmişlerdi. Bu formülasyonda içerili olan düşünce, iktidarın ekonomik kaynaklara sahip olmaktan geldiği ve sınıfsal çıkarların bir yansımasından ibaret olduğudur. Demek ki sınıfsal tahakküm, ekonomik eşitsizliğe dayalı olan sınıfsal uzlaşmazlıkların ürünüdür. Marx, ekonomik eşitsizlik ile sömürünün, basit kabile komünizminin ötesinde bütün üretim tarzlarının ayırt edici özelliği olduğunu vurgularken, bütün toplumsal ilişkileri ekonomik ilişkilere dönüştüren üretim tarzı yalnızca kapitalizmdi. Kapitalizm öncesi toplumlarda, örneğin serf ile toprak sahibinin ilişkisi, ekonomik olduğu kadar kişisel bir bağla yürüyordu. Toprak sahibinin sınıfsal tahakkümü, feodal kölelik ve vassallık bağlarına, kapitalizmin yıktığı kişisel etkilere, insanı doğal üstlerine bağlayan karışık feodal bağlara dayalıydı ve bireyler arasındaki tek bağ olarak sadece çıplak öz çıkarı bırakıyordu. Marx, kapitalizmdeki sınıfsal ilişkilerin iktidarın giderek belli başlı birkaç ekonomik ve politik kurumda yoğunlaşması sonucunu doğurarak basitleşmesi ve evrenselleşmesinden bu anlamda söz etmiştir. Marx, üç tahakküm biçimini birbirinden ayırmaktaydı: ekonomik, toplumsal ve politik tahakküm. Ekonomik ve toplumsal tahakküm, sermayenin kurumların genel işleyişini belirlemesinin yollarını anlatırken, politik tahakküm, devletin burjuva egemenliği adına hangi yollarla bir hukuksal çerçeve yaratıp onu koruduğunu gösterir. Marx, ideolojik tahakküm terimini hiçbir zaman kullanmamış olmasına rağmen, bu düşünce onun ideoloji analizinde, özünde demokratik kurumların yükselişiyle kapitalizm için meşruiyet sağlama ihtiyacını anlatırken örtük biçimde bulunmaktadır. Marx, Kapital'de sermayenin bağımsız bir güç olma özelliğiyle hareket ettiği, kapitalist sınıfın bütün artı emeğe ve artı ürüne doğrudan, sermayenin emek üzerindeki tahakkümünü çoğaltan yollarla el koyduğu bir sistem olarak bir kapitalist toplum tarifi yapmıştı. Saint-Simon gibi o da politik kurumların temel ekonomik çıkarları ifade ettiğini savunuyordu. Ekonomik ve politik kurumları niteleyen şey tam bir işlevsel denklik ilişkisiydi. Aynı doğrultuda Komünist Manifesto'da politik iktidar konusunda devletin politik toplumun özel mülkiyetin haklarını koruyup savunan ideolojik bir kurum olarak kavramsallaştırıldığı basit, karşılıklı bir temel üst yapı modeli ortaya atılmaktadır. Devlet bir sınıf devletidir. Yalnız Marx, daha sonraki yazılarında bilhassa Çağdaş Britanya ve Fransa tarihini çözümlerken, egemen bir sınıf içindeki farklı fraksiyonları birbirinden ayırıp, devlet aygıtının genellikle burjuvazi tarafından değil, kendisinin yönetici sınıf diye adlandırdığı kesim tarafından denetlendiği düşüncesini ortaya atarak daha karmaşık bir iktidar modeli geliştirmişti. Buna paralel olarak Britanya politik sistemini analiz ederken, Tory Partisi soyluluğun partisi durumunda kalmasına rağmen, onun yine de burjuvazinin politikalarını uyguladığını ileri sürüyordu. Bütün aristokrasi, burjuvazinin çıkarları doğrultusunda yönetme gerekliliğine inanmış durumdadır. Ama aynı zamanda burjuvazinin idareyi ele almasına izin vermemeye de kararlıdır. Parantez Marx ve Engels 1962 sayfa 351-358. Egemen sınıf hakim olan ve olmayan fraksiyonlarından oluşmaktadır. Hakim sınıf, yöneten sınıf, iktidarı devlet aracılığıyla ve 19. yüzyıl İngiliz burjuvazisi gibi ekonomik açıdan egemen olan sınıf adına kullanır. Benzer bir şekilde Engels de Alman Junkerlerinin sanayileşmekte ve modern bir burjuva toplumuna dönüşmekte olan bir Almanya'nın yönetici sınıfı olduğunu anlatmaktadır. Yükselen burjuvazi ile yeni ortaya çıkan proletarya arasındaki çıkar çatışması, bütün topluma karşı devlet aygıtını yükselterek aşılmıştı. Marx, Grundrisse de sınıfın bu içsel karmaşık yapısının ekonomik düzeyde de söz konusu olduğuna parmak basıyordu. Kar iki ayrı gelir biçiminden oluşurken finans ve sanayi kapitalistlerinin varlığı bu olgudan başka bir şey ifade etmemektedir. Parantez Marx 1973. Dolayısıyla egemen sınıf hiçbir zaman homojen bir bütün değil, farklı ve potansiyel açıdan uzlaşmaz çıkarlardan meydana gelen bir yapıdır. Aynı şekilde sınıf iktidarı ile ekonomik tahakküm arasında basit bir mekanik ilişki yoktur. İktidar, ekonomik güçlerden farklı bir tempo tutturarak sınıfsal çıkarlar bakımından bir özerkliğe sahip olmayı başaran politik kurumlar dolayımıyla vardır. Devlet ve sınıf tahakkümü. Tahakküm teorisi Marx'ın yazılarında kesinlikle sorunsuz bir açıklığa sahip görünmektedir. İktidar, ekonomik yapının politik toplum içindeki yansımasıdır. Ancak Marx'ın çalışmalarında geliştirildiği biçimiyle tahakküm teorisini analiz ederken, Marx'ın polemik yazılarını tarihsel ve bilimsel çalışmalarından, dahası Engels'in çalışmalarından ayırmak açıkça temel bir önem kazanmaktadır. Engels genelde tahakküm konusunda kaba, indirgemeci bir teori savunuyordu. Anti-Dühring ve bilimsel ve ütopyacı sosyalizm gibi popüler Marksizm özetleri ile ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni gibi tarihsel incelemeleri, Komünist Manifesto'da ana hatları çizilen konumu yeniden ifade etme eğilimindedir. Öte yandan Marx'ın erken dönem yazılarında (parantez 1841-1845) ana hatlarıyla belirtilmiş olan devlet anlayışının Komünist Manifesto'nun bakış açısından farklı olduğu da vurgulanmalıdır. Marx'ın ilk yazılarında devlet, kamusal yaşam ile özel yaşam, genel çıkarlar ile tikel çıkarlar arasındaki çelişkiye temellenmiş olan yabancılaşma alanına sokuluyordu. Marx, 1844'te sivil toplumdaki yaşamın toplumsal olmayan doğasının, özel mülkiyet, ticaret ve sanayinin güçlerinin yarattığı egoizmin modern devletin doğal temellerini oluşturduğunu ileri sürmüştü. Devlet basitçe burjuva sınıfının mülkiyetini ve çıkarlarını güvence altına almak üzere kendiliğinden benimsediği örgütlenme biçimi değil, sivil toplumun yabancılaşmış toplumsal ilişkilerinden gelişen bir kurumdu. Bununla birlikte Marx'ın devlet konusundaki en önemli çalışmaları tarihsel incelemelerdir. Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i (parantez 1852) Fransa'da sınıf mücadeleleri (parantez 1850) ve Paris Komünü hakkındaki analizleri (parantez 1871-1872). Marx ilk başta kapitalizm incelemesini devlete adanmış olan son bir ciltle tamamlama niyetini taşımakla birlikte ekonomik analizi bitiremeden önce ölmüştü. Bu anlamıyla Marx'ın çalışmalarında bir devlet teorisi ya da ekonomik analiziyle karşılaştırılabilecek türde bir devlet sistemi analizi yoktur. Belki bu nedenden dolayı Marx da devlet hakkında sınıf iktidarı olan devlet görüşünden özel bir kurum olarak devlete kadar çok sayıda farklı anlayış rahatlıkla bulunabilir. Dolayısıyla Marx'ın tutarlı bir kapitalist tahakküm teorisi geliştirememiş olduğunu akılda tutarsak, devlet teorisine de en iyi biçimde çelişkili olmasına rağmen birbirine bağlı da olan iki temada odaklanarak yaklaşabiliriz. 1. İnsanın kurtuluşu devlet tahakkümünden bağımsız olarak sivil topluma bağlıdır. 2. Kapitalizmin ilga edilmesi doğal olarak otoritenin merkezileşmesini içerir. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Alexis de Tocqueville, A L E X I S D E T O C Q U E V I L L E